Havuzbaşı, son kuşlar.
Ayrım 9.
Olamaz. İlk defa birçokları için yazmadık. Kendimiz olmadan, sesimiz duyulmadan başka birisine, bir tek kişiye bir şey söylemek için bir takım şifreler düşündük. Yazı sizin için yazıldı. Bu yüzden uyduruldu. Bir türlü seviyorum diyemedik. Belki de ilk defa iki kol resmi, iki dudak resmi, sonraları kalbin biçimini öğrenince onun resmine bir ok batırarak derdimizi dökmeye çalıştık. Baş başa, karşı karşıya çoktan riyakâr olmuştuk. Daha samimi olmamız lazım geldiği zaman utandık. Bu utanmadan yazı doğdu. Baş başa konuşurken ne kadar coştuk, neler söyledikse o kadar da hayata düşüyorduk. Yalnız başımıza oturduğumuz zaman kafamız daha başka türlü işliyordu. Biraz evvel söylediklerimize pişman olmuştuk. Bak şimdi ne güzel düşünüyorduk. Düşünmek yazı. Düşünmekten doğdu. Konuşurken düşünmüyor muyduk? Düşünüyorduk ama hatalara düşüyor, bir türlü onaramayacağımız hatlar karıştırıyorduk. Sonradan ne kadar pişman oluyor, söylediğimiz, hırsla söylediğimiz bir sözden ne kadar utanıyorduk. Yazı daha hesaplıydı. Hatta yazıyla düşündüklerimizi yeni baştan istediğimiz kadar düzeltebiliyorduk. O halde demek yazı konuşmadan daha samimi değildir. Konuşurken elbet daha samimiyiz. Hem öyle hem öyle değil. Yalan söylemek lazım geldiği zaman kaleme kağıda sarılanlar olabilir. Ama ilk yazı yazan adamın yalan söylemek için yazdığını sanmıyorum. Belki olmayacak hülyalarını söylemiştir. Ben yalnızken başka türlü düşünüyorum. Sen o söylediklerime aldırma. Onlar da yalan değildi ama tashih edilmemiş şeylerdi. Bak, bugün dün söylediklerimi yeni baştan düşündüm, düzelttim. Ah bu ilk yazıyı yazan adam. Bu ilk vesikayı bulsam birçok şey öğrenebilirdim. Acaba iki kişi oturup bir takım remizler mi düşünmüşler? Eğlence için mi yapmışlardı bu işi? Yoksa birinin bir derdi mi vardı? İlk yazı bir erkekten mi kadına yazıldı, yoksa kadından mı erkeğe? Bana öyle geliyor ki ayrı iki cins insan tarafından bir yazı ötekine gönderildi. Bu bir mektup muydu, yoksa bir şiir miydi? Galiba resimdi. Hem şiir, hem resim, hem mektuptu. İki dudak resmi mi vardı? Yoksa iki kol birbirine mi sarılmıştı? İki işaretten mi ibaretti? Yoksa, gel kızım demek için uzun saçlı bir kadına bir adım mı attırıyor, bir küçük kulübeyi mi işaret ediyordu? Küçük küçük çocuklar mı yapmıştı? Ben böyle bir ilk mektubun ağaç üzerine yazıldığını görüyor gibiyim. Yazanın da okuyanın da heyecanını bende. Bir erkek tarafından yazılmış diye kabul ettiğim bu mektubu okuyan kadın ne kadar şaşırmıştır, bu şifreyi nasıl çözmeye çalışmıştır. Ah bu ilk mektup bir elime geçse, onu ben de size göndermek isterdim. Sizde ilk yazıyı okuyan kadının heyecanı, sevinci canlanır mıydı? Ta uzaklardan, adeta derinlerden ilk okuyanın ruhu başkaldırır mıydı? Ne gezer? Biz artık yazının canına okuduk. Onu nelere alet etmedik ki? İçimizin, beynimizin güzel, tahsihli laflarını söyleyemediğimiz, söylemeye sıkıldığımız, utandığımız, hem temiz hem de güzel olduklarına inandığımız şeyleri anlatmak için uydurduğumuz bu işaretleri artık kepaze ettik. Yalan söylemek için, birbirini aldatmak için, bir kötü fikre müdafaa etmek için kaleme sarılanlarımız oldu. Bak gör ki şu insanoğlunun elinde kala kala yine hep güzelleri kaldı. Onun için yazı yazmaktan korkmamalı. Kötüsü 3 günlük, 3 seneliktir. İyisi tarih olduğundan beri bize kalıyor. Kaybolan yalnız sevgiliye yazılmış, uydurulmuş bir mektup. Merak ettiğim hep o ilk ve en güzel yazı. Sur dışında hayat. Şehrin dışına çıkmak, kendi kendinden kurtulmak gibi bir şey. Hatıralarımız, aşklarımız, dostluklarımız, hıyanetliklerimiz, iyilik ve kötülüklerimiz, sefaletimiz, rezaletimiz hep şehrin içinde kaldı. Burada ağaçlar, yemişler, sebzeler ve hayvanlarlarıyız. İşte ağaçlar, ceviz, incir, dut, erik, çitlenbik. İşte kabak, hıyar, mısır, ayçiçeği. İşte kara, sarı, kırmızı, yağlı, arık, bereketli toprak. Yat cevizlerin gölgesinde. Vur beline tekmeyi derdin, uyu. Ağzının kenarında sinekler, uyu uyuyabildiğin kadar. Şehrin dışını bile kavuran bu sıcak, orada apartmanların, ağaçsızlığın dostluğunda kim bilir ne cehennemdir. Şehirden kurtulmakla tarihten kurtulunmuyor. Her adımda yıkık dökük, harabe halinde tarih, surlarda. İstanbul surları, kuleleri birbirine geçmiş, mazgalları dökülmüş, sarayları çökmüş, yollarını deve dikenleri, baldıranlar kaplamış bir halde. Sağımızdan uzayıp gidiyor. Asfalt şose bizi bir kapıdan ötekine kaydırıyor ama öyle ağaçsız ki, güneş de öylesine yakıyor ki. Sur haricinin her şeyi mi iyi, yoksa ben mi değiştim? Her insan, her hayvan, her şey bir masalın içinden çıkıyor gibi. Perilerin koyularından güden ihtiyar bir cadı gördüm. İki tane donuk, korkunç dişiyle yüzüme bakıyordu. Fotoğraf makinemle resmini çekmek istedim. Resmimi çektirmem ben. 25 kuruş verirsen gel çek. Yine iyi benine, fazla istedin. 25 kuruşa diş bile çekmiyorlar. Gel etme, 5 kuruşa razı ol. Resmini çekeyim. Herkes para veriyor da mı çekiyorum? Olmaz. Zorla çekerim ama. Arkasını dönüyor. Bak, koyunlar bile resimleri çekildiğini anlattılar da makineye bakıyorlar. Koyunlara ne bakarsın sen? Onlar hayvan. Paradan anlamazlar. Sen demek anlarsın. Mevlana kapısının simitleri çeyreğidir. Yanıma bir adamcağız takıldı. Çekik gözlü, köse sakallı, Tatar şiveli bir adam. O da benimle beraber gülüyor. Sevimli çoban cadıyı koyunlarıyla bırakır bırakmaz, koyunlarla beraber sır olup olmadıklarına dönüp baktım. Evet, sır olmuşlardı. Şimdi deri kazıyıcısı Şehreminli Mehmet Ali ile hem yürüyoruz hem o anlatıyor. Karı milletimi, Allah korusun. Benimki evi bırakıp kaçtı. Ben haftada 20 lira kazanırım. Yetmezmiş ona. Nene lazım sana genç karı? Şimdi buldum deminki cadı gibi bir cadı ben. Otururuz beraber. Evlenmeden mi? Ötekisinden boşanmadım ki. Nerededir ne bileyim. Ne hem boşanmış olsam da yine evlenmezdim. Evlenince yine kaçar diye korkarım. Evlenmezsek her gün evlenmekten umudu var ya. İşte o umut kadın kısmını oyalar. Topkapı daha uzak mı? Yok canım, yarım saatlik yol. Şurası Silivri kapısı. Sonra Mevlana kapısı gelir. Sonra da Topkapısı. Surdan içeri girer girmez tramvay. Sağımızda surlar birbirine eziyor. Çatlaklarda kertenkelelerin kovalamaca oynadıklarını seyir için yanlarına sokulmaya lüzum yok. Öyle büyümüş ki kertenkeleler, inan olsun ben 1 metre uzunluklarını gördüm. İnanmazsanız işte ağaç gölgesinde Silivri kapısı ile Yedikule arasındaki incilerini bekleyen Mehmet Reis'e sorun. Mehmet Reis, o canım Osman Celal'in Harikulade 2 romanından, Çingenelerle Aygır Fatma'dan canlı bir tip gibi fırlayıvermiş. Şu Elekçi Baba, şu Bağdali Baba, Bağdat Fatih'inin Bağdat'ın bir türlü düşmemesine canı çok sıkılırmış. Sur haricinde tedbil gezmeye çıkarmış. Günlerden bir gün yine tedbil gezerken çitlembik ağacının gölgesinde bir ihtiyara rastlamış. İhtiyar, padişahım üzülme, Bağdat şimdi düştü demiş. Padişah hem kendisinin tanıdığına hem de sanki telsiz telgraf almış gibi konuşan ihtiyara kızmış. Sen ne biliyorsun be adam demiş. Bağdadi baba, bin sırdıma padişahım demiş. Biz dönünceye kadar şuraya bir kabir kazsınlar. Padişah atlamış Bağdadi babanın sırtına. Göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içinde Bağdat kapılarına inmişler. Bakmış padişah, bölük bölük kendi askerleri Bağdat kapılarından girer. Ferahlamış, göz açıp kapayıncaya kadar Silivri kapısına dönmüşler. İhtiyar orada Çitlembik'in gölgesine oturmuş, ruhunu teslim etmiş. Ya Elekçi Baba, onun masalını biliyorum. Yalnız eskiden burada bir türbe vardı. Yandı. Türbeden içeriye gelince 2 elek asılıydı. Bir Fatiha okurdun, derdini söylerdin. Olacak bir şeyse elekler fırıl fırıl dönmeye başlardı. Şehit Nizam bahçelerinden, kozluk tutluklarından geçmiş dutçular. Silivri kapısının dışında Bağdadi babanın kabri bulunan kahvede tepeleme dut dolu tabloların mahallelere çıkarmadan önce bir mola verirler. Delikanlı dutçu, ya be bey abi, ye be, yetim malı değil bu, korkma, sen de bizim gibi bir resmimizi çek. Hatıramız olsun şöyle. Arkadaşı, ağabey, Şehit Nizam bahçelerinin dutu bunlar. Havalar bu sene imbat esti de ballanmadı yoksa mal haşlandı mal. Bu mal meltem ister, poyraz ister. İmbat esti mi böyle çekiverir kuyruğunu. Görüyorsun ha, tatsız mal. Şehreminli Mehmet Ali sessiz sadasız tayyığı mekan eder gibi kayboldu gitti. İhtiyar eski tulumbacı reisi Mehmet Reis bize Silivri kapısındaki Fatih ordusundan İdris'in kürzünü gösterdi. Bu kürzü üç kişi bir olsa yerinden oynatamazlarmış. Ama Yeniçeri İdris kavrayınca yüzlerce kişinin içine girer, girişirmiş. Sonra Rumlardan kalma çengellerle Silivri kapısının duvarına asılı devasa balık kemiğini gösterdi. Aldı bizi götürdü yedi şehitlere. Yedi tane yan yana mezar. Kimmiş bunlar Mehmet Reis? Bunlar Arnavutluk beyleriymiş. Asi gelmişler padişaha. Baktım mezarın birinin üstünde şu kitabe. 30 seneyi mütecaviz Arnavutluk'ta teferrüt eden Yanya sancağı mutasarrıfı sabıkı meşhur tepenlerden Ali Paşa'nın Sedri-i Maktu'dur. Yanında oğlu Veli Paşa, ötede torunları. Hepsinin Sedri-i Maktu orada. Biz yine günümüzün adamlarına dönüyoruz. İşte Mehmet Reis hayatını anlatıyor. Ben mi ne iş yapardım? Uzun hikaye. Benim asıl sanatım yorgancılıktı. Ama gençtik, deli fişektik. Vurduk işi Küyhan Beyliğine. Kaç yaşındasın Mehmet Reis? 65'ten fazlayım. Maşallah hiç göstermiyorsun. Efendim, tulumbacılık ettik, döşemecilik, yorgancılık ettik. Günün birinde bir de baktık ki tütün kaçakçısıyız. O zaman böyle miydi ya? Soluğan beygir gibi. Elimiz ayağımız tutardı. Vurur giderdik İzmit'e, İznik'e, Karamursal'a. Giderdik bir Rum köyüne. Günlerce yer içer yatardık. Sonra vururduk. Heybelerin sırtına kaçak tütünü. Sıçan dişi, kız saçı gibi tütündü o. İpekti ipek. O köy senin, bu köy benim. Bir hersekte Arap Muhittin vardı. Allah rahmet eylesin. Ne bıçkın kaçakçıydı. Ne gözü yılmaz delikanlıydı. Yüklerdik kayıklara malı. Ana çıpaya, Ayastafanos'a, Bakırköy'e. Gece beraber yollardık bizimkilere. Atlar gelirlerdi. Yüklerdik malı. Silivri kapısına vardık mıydı, atardık heybeleri surun hendeğine. Mevzi alırdık, kolcularla kurşun kurşuna, bıçak bıçağa gelirdik. Sonunda hep onlar kaçardı. Hey gidi günler. Rakının okkası 4 kuruşaydı. 4. tenekeyi de içerdik sıkkımın. Mehmet Reis dalmıştı. Elindeki köylü cigarası ile pantolonunu yaktı. Yanını Allah görür ama biz daha çabuk gördük, dedi. Pantolonunun yanan yeri boğum boğum parmaklarıyla söndürdü. Sonra Balkan çıktı. Ardından Çanakkale'ye gittik, Bağdat'ı, Basra'yı dolaştık. Döndük ki nefesli beygir olmuşuz. Ne konaklar döşedim ben oğul, ne konaklar. İbrahim Paşa'nın, Ethem Paşa'nın, Enver Paşa'nın. Hepsi de yandı gitti ya. Sonradan barsakçı da olduk. Neyse, Allah bir evlat verdi de sayesinde kimseye muhtaç olmadan ekmek yiyor, tütünümüzde içiyoruz. Nerelisin Mehmet Reis? Doğma büyüme Silivri kapılıyım. Mehmet Reis'i Bağdadi babanın mezarı yanındaki çitlenbik ağacının dibinde bırakınca o da kayboldu gitti. Şimdi biz sur dışı ile sur içi arasındayız. İki kapının arasında bir araba imalathanesinin önünde. Bir araba tamirde, ötekisi resimlenmiş, boyanmış, kuruyor. Kenarına ne güzel manzaralar çizilmiş halat arabasının. Bir kavun karpuz sergisi, uzakta bir köy, ay doğuyor, güneş batıyor, ekin tarlaları, rüzgarda saklanan iki ayçiçeği. Bir kuzu, bir sıpa, bir derede yıkanan ördekler, bir gül demeti. Arabacılar bir, manavlar iki, bayılırlar resme. Bir arabaya bu resmi kaça yaparlar diye araba tamircisine sordum. 40 liraya, orasını geç beyim sen. Bunları kim yapıyor diye sor. Neleri? Bu resimleri sormadan anlatıyor. Bunları yapan 12 yaşında bir çocuktur. Kafadan yapar beyim. Öyle baksın bir şeye falan ne münasebet. Kafadan vallahi. Bu çocuğu 8 yaşındayken araba boyacısına çırak vermişler. 4 sene sonra ustası pılıyı pırtıyı toplamış, geldiği memlekete geri dönmüş. Giderken ben demiş İstanbul'a yakışır boyacı bırakıp gidiyorum. Onunla boy ölçüşemeyeceğim yerde de çalışmam. basmış gitmiş. Aman göreyim şu ressamı diyorum. Talihiniz yokmuş. Her arabacı arabasına onun resimlemesini ister. Bugün burada ise yarın Zeyrek'te, öteki gün Edirne Kapı. Günde bir araba boyuyor beyim, bir araba. Kaç para alır? 40 lira. Ressamlarımıza benden haber vermek. Araba ressamı 12 yaşındaki Hasan'la boy ölçülebilecek kabiliyette olanlar varsa bir halat arabasıyla bir günde boyuyorlar 40 liraya. Onlar yine sergi açsınlar, tenezzül etmesinler, isterlerse arabaları süslemeye. Benden günah gitti.
Ayrım sonu.